bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Türk Tarihinden Yapraklar, Yılmaz Öztuna. 1. Kaset 1. Yüz, Ötüken Yayıncılık, 5. Basım İstanbul 1998. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Müberra Ellaltıoğlu. Türk Tarihinden Yapraklar, Yılmaz Öztuna'nın 1968'de İstanbul Radyosu'nda yaptığı konuşmalardan oluştu. Her konu bir konuşmadır. 1969'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1000 Temel Eser serisinin 11. kitabı olarak basılıp 20 bin tiraj bir haftada satıldı. 1992'de Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türk Klasikleri serisine alındı ve bu serinin 17. kitabı olarak basıldı. Şimdiye kadar 5 baskıda 58 bin tiraj yapan Türk Tarihinden Yapraklar artık klasiklerimiz arasına girmiş bulunuyor. Osmanlı ağırlıklı olmak üzere 2200 yıllık tarihimiz içinde tam bir gezintidir. Tarihin zaman içindeki yeri. Tarih yazı ile başlar. Ezelde kainat yaratıldı. Dünyamız 1 milyar yıl önce teşekkül etti. İlk deniz hayvanları yarım milyar, ilk kara hayvanları 350 milyon yıl önce ortaya çıktı. İlk memeliler 70 milyon, ilk insan 2 milyon yıl ila yarım milyon yıl önce göründü. İnsanoğlu 500 bin yıl tarih öncesi devirlerini yaşadı ve tarih devresine geçmek için şart olan yazıyı bulmak yolunda 500 bin yıl geçirdi. Tarih bundan 5300 yıl kadar önce Mezopotamya'da Sümer'de başladı. Sonra Mısır ve diğer yakın doğu ülkeleri tarih devresine girdiler. Şu halde tarih denen ilim insanoğlunun dünya üzerinde zamanımıza kadar yaşadığı müddetin çok küçük bir kısmını inceleyen bir bilgidir. Mensup olduğumuz Türk kavmi tarihe ancak 4000 yıl önce giriyor. Fakat biz Türklerin tarihini milattan önce 7. fakat tam manasıyla milattan önce 3. yüzyıldan ilk büyük Türk hakanı Tuman, Teoman, Yabgu'dan beri biliyoruz. Şu halde Türklerin tarih içindeki hikayeleri zamanımıza kadar gelen son 2700 yılın çerçevesine girmektedir. Her devirde insanoğlu, insanlık tarihinin son devrelerini yaşadığı gibi bir duyguya kapılmıştır. Bizde de Türk tarihi sanki devrini tamamlamak üzere olduğu gibi bir duygu var. Türklerin başka hiçbir milletle mukayese edilemeyecek büyüklükte bir coğrafya alanı üzerinde, akıl almaz batıp çıkmalarla yüklü macerası, bizdeki bu belirsiz duyguyu desteklemektedir. Fakat bu duygu, hiçbir müsbet ve ilmi temele dayanmamaktadır. Zira önümüzdeki yüzyıllar geride bıraktıklarımızın yanında şüphesiz çok daha fazladır. Bize tarihin sanki son devresinde yaşıyormuşuz duygusunu veren başlıca sebep, insanlığın gittikçe baş döndürücü bir hızla ilerlemesidir. Öyle ki gelişme mefhumu zamanla yaptığı yarışı kazanmış durumdadır. Söylediğimiz gibi yazıyı bulmak için 500 bin yıl bekleyen insanoğlu, daha 150 yıl öncesine kadar en hızlı ulaştırma, hatta haberleşme vasıtası olarak ata sahipti. Bugün ses duvarı çoktan aşılmıştır ve insanoğlunun imanı, ışık duvarının aşılabileceğine inanmak derecesinde güç kazanmıştır. Barutun topa uygulanması 15. yüzyılda, buharın makineye tatbiki 18. yüzyılın sonlarındadır. Elektrik sanayiye 19. yüzyılın sonlarında girmiş, atom çekirdeği ancak içinde bulunduğumuz yüzyılda parçalanabilmiştir. Gündelik hayatımızı değiştiren veya etkileyen değişikliklerin hemen hepsi son 200 yıl içinde, en büyükleri ise son 100 yılda olmuştur. Eski Roma toplumuyla 16. yüzyıl toplumunun gündelik hayat bakımından pek az farkı olmasına rağmen, dedelerimizin geçen yüzyıldaki yaşayışları ile bizim bugünkü yaşayışımız arasındaki fark çok büyüktür. İnsanlık tarihinin içinde çok kısa bir devre teşkil eden bu son çağ, Türk tarihinde bir gerileme, hatta çözülme ve çökme devresine tesadüf etmiştir. Ancak daha önemli olan çağ bundan önceki değil, bundan sonrakidir. Gelecek zaman geçmiş olandan şüphesiz çok daha fazla şey getirecektir. Esasen dünyamızın yaşı bilginlere göre 1 milyar yıl olduğu halde daha 4 milyar yıl ömrü vardır. 4 milyar yıl sonra da şüphesiz değil, yalnız Güneş sistemi fakat kainatın büyük bir parçası fethedilecektir. Üzerinde yaşadığımız dünyanın hayatı çok uzun da olsa sınırlı olabilir. Fakat kainat ebedidir, ezeli olduğu gibi. Tarih çağlarının zaman içindeki yerinin ne derece küçük ve ehemmiyetsiz olduğunu gördük. Dünya, Güneş sistemi ve Güneş sistemi de kainat içinde ne derece önemsizse, tarih çağları da zaman içinde aynı durumdadır. Türk tarihinin tarih içindeki yerine gelince, tarihin en büyük bahislerinden biri olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Türk tarihinin 2200 yıl boyunca muntazam diyebileceğimiz bir akışı vardır. 2200 yıl önce Teoman ve oğlu Mete'nin Büyük Türk Hakanlığı, gerçi Asya kıtasının bütün kuzey yarısını kaplıyordu. Fakat Türklerin ağırlık noktası, ana yurtları Kuzeydoğu Asya, bugünkü Moğolistan, Çin'in kuzeyi idi. Büyük Türk Hakanlığını kuran Hun Hanedanı'nın yerine geçen sırasıyla Tabgaç, Avar ve Göktürk hanedanları zamanında da durum aynıdır. Türk İmparatorluğu'nun merkezi daima Baykal Gölü'ne dökülen Orhun Irmağı çevresindedir. Türkler esas bakımdan bir uzak doğu kavmidir. Kendilerine en yakın açık deniz Büyük Okyanus'tur. Göktürklerin yerine geçen Uygur Hanedanı'nda da bu durum yüzyıl içinde değişmez. Ancak 840 yılında Uygurlar, şimdiki Moğolistan'dan güneybatıya, Doğu Türkistan'ın kuzeydoğusuna inerler. Bu suretle Türk Hakanlığı'nı Moğolistan çevresine anayurt edindiği 1060 yıllık devre son bulur. Türklerin ağırlık merkezleri Doğu Türkistan'a, tam Orta Asya'ya, tamamen kapalı kıtaya doğru kayar. Uygurların yerine geçen ve Müslüman dinini kabul ederek geleceğimizi belirleyen Karahanlılar döneminde de Türklerin ağırlık merkezleri durum aynıdır. Ancak Karahanlılar Batı Türkistan'a gelerek Büyük Türk Hakanlığı'nın ağırlık merkezini biraz daha yakın doğuya doğru kaydırırlar. 1040 yılında Karahanlıların yerine geçen Selçuklular artık Büyük Türk Hakanlığı'nı Akdeniz'e çıkartmak suretiyle tamamen bir yakın doğu devleti haline getirirler. Türkleri açık denize çıkaran Selçuklular Türk tarihinin dönüm noktasını teşkil ederler. Çünkü üstelik Anadolu'yu fethetmişler, bu ülkeyi ikinci ve ebedi Türk ana yurdu haline getirmişler ve Türkiye devletini kurmuşlardır. Selçuklulardan sonra Türkistan yani Doğu Türk alemi ikinci derecede kalır. Türk tarihinin bu umumi akışının dışında kalan bir Türk tarihi de vardır ve son derece haşmetlidir. Çin'de saltanat sürmüş, Türk hanedanlarını saymasak bile, başlı başına yüzyıllar süren bir Hindistan, bir Mısır, bir Doğu Avrupa Türk tarihi vardır. Selçukluların bıraktığı yerden Türk tarihinin tabii yolunu devam ettiren hanedan ise Osmanoğullarıdır. Tarihi ehemmiyet bakımından Osmanlı tarihi bütün Türk tarihinin %50'sinden fazlasını toplar. Osmanlı tarihi, Selçuklu beylikler ve Cumhuriyet devirleri dışındaki Türkiye tarihini teşkil eder ve Türkiye tarihinin münakaşasız şekilde en büyük bahsidir. Türk-Osmanlı Cihan İmparatorluğu, tarihin 6000 yıldan beri gördüğü en azametli devletlerden biri, belki birincisidir. Tarih nasıl bir ilimdir? Hiçbir hakim, tarihçi kadar uçsuz bucaksız alanlarda hükmetmemiş, karar vermemiştir. Tarihçi, geçmişin muhasebe ve muhakemesini yapmakta, hadiseler, şahıslar ve milletler hakkında hükümler vermektedir. Hükümleriyle bazen topyekun bir toplumu mahkum etmekte, bir diğer cemiyeti şan ve şerefe boğmaktadır. Hadiseler değişmez. Şüphesiz tarihi yapan şahıslar ve topluluklar da aynı şahıs ve topluluklar olarak kalır. Fakat değer hükümleri tarihçiden tarihçiye bazen hayret uyandıracak derecede değişir. Onun içindir ki Atatürk, tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır, demiştir. Bilgisinin yanında vicdanı ile de baş başa olmayan bir tarihçi, milletine olduğu kadar insanlığa da ihanet etmiştir. Tarihe içinden bakmak, yani ele alınan devrin şahıslarıyla haşır neşir olmak, devrin toplumunun bütün problemlerini, dünyanın o çağdaki bütün akım ve eğilimlerini bilmek, tarihçi için kâfi değildir. Ele alınan konuya tabir caizse bir de yüksekten zirveden bakmak lazımdır. Ancak zirve noktasından çevre 360 derecelik bir görüşle görülebilir. Nihayet değer hükümleri o çağlara, o çağlardaki insanlığın durumuna göre verilmek icap eder. Bu ölçüyü bulamayan tarihçi gerçek bir tarihçi değildir. Bugün bir lise öğrencisi Aristo'dan daha iyi fizik, Hipokrat'tan daha iyi tıp bilmektedir. Fakat bugün eriştiğimiz bilgi derecesi bu gibi şahısların sayesinde mümkün olabilmiştir. Günümüzün kurmayları belki strateji ve tabiye kurallarını Alparslan'dan, Süleyman Şah'tan, Fatih'ten ve Yavuz'dan iyi bilebilirler. Ama Türkiye Devleti'ni bu adamlar kurmuşlar, sınırlarımızı bunlar tespit etmişlerdir. Millet oluşumuz ve bugün millet halinde yaşamaya devam etme hakkımız bu şahısların ve benzerlerinin öncülüğüyle gerçekleşebilmiştir. Bugünü anlamak, gelecek için hazırlanabilmek için sağlam ve doğru bir tarih bilgisi şarttır. Başarılı ve büyük devlet adamları iyi tarih bilen adamlardır. Hareket edilen nokta bilinmeksizin yönelecek hedefi bulmanın imkanı yoktur. Bugün gelişmiş ülke diye anılan ve sayıları 172 dünya devleti arasında hiçbir zaman 20-25'i geçmeyen devletlerde tarih ilmi son derece ilerlemiştir. Bu milletler tarihlerini en ince teferruatına kadar incelemişler, bütün tarih kaynaklarını yayınlamışlar, ilmi eserlerin bile halka mahsus baskılarını yapmışlardır. Netice itibariyle bu milletlerde çok canlı bir tarih şuuru teşekkül etmiştir. Misal olarak Avrupa ve Amerika'dan değil, medeniyetler beşiği Asya'dan örnek vermek istiyoruz. Bugün gelişmiş devletler arasında sayılan yalnız iki Asya devleti vardır. Kıtanın doğu ucunda Japonya ve batı ucunda İsrail. Her ikisinde de tarih şuuru en ileri derecededir ve her iki ülkede de yalnız milli tarih değil, cihan tarihi incelenmektedir. Mesela Türk tarihi her iki ülkede uzman tarihçiler tarafından incelenmekte ve önemli eserler ortaya konmaktadır. Gazetelerin tarihçi müşavir veya yazarı vardır. Tarih bahisleri birçok az gelişmiş ülkede olduğu gibi romancılar ve fıkra yazarları tarafından kaleme alınmamaktadır. Esasen İsrail'in 2000 yıl sonra mucizeye benzer bir şekilde yeniden doğmasının sırrı, tarih şuurunun bu çok uzun zaman içinde bir an bile zayıflamamasındandır. Binaenaleyh tarih ilmi insan cemiyetlerinin hayatında belki ilk bakışta farkına varılamayan son derece önemli bir rol oynamaktadır. Türk tarihi çağdaş tarih ilminin geri kalmış dallarından biridir. Bunun sebeplerinden biri, Türklerin çok geniş coğrafya alanlarında yaşamaları, Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus, Kuzey Buz Denizi ile Hint Okyanusu arasında büyük devletler kurmaları. Her milletle çok yakından temasları olmasıdır. Böylece Türk tarihinin kaynakları pek çeşitli dillerde ve çok dağınık durumdadır. Türk tarih incelemelerinin geri kalmasının diğer bir önemli sebebi, modern tarihçiliğin ve tarih metodunun Türkiye'de pek yakın bir geçmişi olmasıdır. Batılı manada tarihçilerimiz geç yetişmiştir ve yetişenler de Avrupa'daki meslektaşlarının araştırma imkanlarının önemli bir kısmından mahrumdur. Bir milletin tarihini en çok o milletin bilginleri inceler. Bütün büyük milletlerden Alman tarihi uzmanı yetişmiştir ama Alman tarihini rakipsiz olarak en iyi yazanlar Almanlardır. Bu bütün milletler için böyledir. Onun için Batı'da birçok Türk tarihi uzmanı olmasına rağmen asıl büyük iş Türk tarihçilerine düşmektedir. Belirttiğimiz zorluklar karşısında tarihçilerimiz az istisna ile kompozisyon eserleri yazmaktan ve fikir tarihçiliği yapmaktan kaçınmışlar fakat çok değerli monografiler ortaya koymuşlardır. Tarihçiliğimiz kompozisyon ve fikir tarihçiliği seviyesine yükseldiği zaman ne olup ne olmadığımızı çok iyi anlayacak duruma geleceğiz. Tarih ilmi Türkiye'de gittikçe gelişmekle beraber Atatürk'ün ölümünden sonra şaşılacak derecede halkla ilgisini kesmiş, adeta kendi kendini taşlaşmaya mahkum etmiştir. Geleceğimizi şiddetle ilgilendiren hemen hiçbir konuda tarihçilerimizin sesleri işitilmemektedir. Türk tarihi daha ne yazılmış ne de değerlendirilmiş değildir. Avrupalıların büyük dahi diye takdim ede geldikleri insanların benzerleri Türk cemiyetlerinden de çıkmıştır. Henüz pek kısa bir geçmişi olan milletler arası medeni münasebetler ilerledikçe ve biz de şuur ve azimle çalıştıkça, gerçek değerlerimiz ve büyüklüğümüz, bu arada kusurlarımız ortaya çıkacaktır. Ancak o zaman kendi kendimizi tanımış ve bütün dünyaya tanıtmış olacağız. Türk Destanları, Ergenekon Destanı. Türk kavimlerinden Göktürkleri konu alan Ergenekon Destanı, Büyük Türk Destanı'nın bir parçasıdır. 6. yüzyıl ortalarında Türkleri yeniden birleştiren Göktürklerin menşeini açıklamak isteyen bu destanın özeti şöyledir. Türk illerinde Göktürklere baş eğmeyen bir yer yoktu. Bunu kıskanan yabancı kavimler birleşerek Göktürklerin üzerine yürüdüler. Maksatları öç almaktı. Göktürkler çadırlarını ve sürülerini bir yere topladılar. Çevresine hendek kazıp beklediler. Düşman gelince vuruşmada başladı. 10 gün vuruşuldu. Sonunda Göktürkler üstün geldi. Bu yenilgiden sonra yabancı kavimlerin hanları ve beyleri av yerinde toplanıp konuştular. Göktürklere hile yapmazsak sonunda işimiz yaman olur dediler. Tan ağarınca baskına uğramış gibi ağırlıklarını bırakıp kaçtılar. Göktürkler bunların vuruşma gücü bitti, kaçıyorlar deyip arkalarına düştüler. Düşman Göktürkleri görünce birden döndü. Gafil avlanan Göktürkler yenik düştü. Hepsi teker teker öldürüldü. Çadırları alındı. Bir tek ev kurtulamadı. Büyüklerinin hepsi kılıçtan geçirildi. Küçükleri kul yapıldı. Göktürklerin başında İlhan vardı. Çocukları çoktu. Fakat bu uğursuz vuruşmada bir tanesi dışında hepsi öldü. Kayı adını taşıyan bu oğul o yıl evlenmişti. İlhan'ın 9 Oğuz adında bir de yeğeni vardı. Kayı ile 9 Oğuz düşmana esir düşmüşlerdi. Fakat 10 gün geçmeden bir gece ikisi de kadınları ile beraber atlara atlayıp kaçtılar. Esirlikten kurtuldular. Göktürk yurduna geldiler. Burada düşmandan kaçıp gelen birçok deve, at, öküz ve koyun buldular. Dört taraftaki illerin hepsi bize düşman dediler. Gereği odur ki dağların içinde insan yolu düşmez bir yer izleyip oturalım. Sürülerini alıp dağa doğru göçtüler. Geldikleri yoldan başka geçilecek yeri olmayan bir ülkeye vardılar. Bu yol öyle sarptı ki bir deve veya at güçlükle yürürdü. Ayağını yanlış bassa paramparça olurdu. Göktürklerin vardıkları ülkede akarsular, kaynaklar, türlü bitkiler, meyveler, ağaçlar ve avlar vardı. Böyle bir yeri görünce Ulu Tanrı'ya şükürler ettiler. Yeni ülkelerinin hayvanlarının kışın etini yediler, yazın sütünü içtiler. Derisini giydiler. Bu ülkeye Ergenekon adını koydular. İki Göktürk prensinin zamanla Ergenekon'da çocukları çoğaldı. Kayı Han'ın çok çocuğu oldu. 9 Oğuz Han'ın daha az çocuğu doğdu. Çok yıllar bu iki Han'ın çocukları Ergenekon'da kaldılar ve çoğaldıkça çoğaldılar. 400 yıl sonra kendileri ve sürüleri o kadar fazlalaştı ki Ergenekon'a sığışamaz oldular. Çare bulmak için kurultay toplandı. Dediler ki, atalarımızdan işittik. Ergenekon dışında geniş ülkeler, güzel yurtlar varmış. Bizim yurdumuz da eskiden o yerlerdeymiş. Dağların arasından yol izleyip bulalım. Göçüp Ergenekon'dan çıkalım. Ergenekon dışında her kim bize dost olursa onunla görüşelim. Düşmanla vuruşalım. Kurultay bu kararı alınca Göktürkler Ergenekon'dan çıkmak için yol aradılar. Fakat bulamadılar. O zaman bir demirci dedi ki, bu dağda demir madeni var. Yalın kat madene benzer. Şunun madenini eritsek belki dağ bize geçit verirdi. Göktürkler varıp demircinin gösterdiği dağ parçasını gördüler. Demircinin tedbirini beğendiler. Dağın geniş yerine bir kat odun, bir kat kömür dizdiler. Dağın üstünü, altını, yanını, yönünü böylece odun ve kömürle doldurdular. 70 deriden büyük körükler yapıp 70 yere koydular. Odun ve kömürü ateşleyip körüklemeye başladılar. Tanrı'nın gücü ve inayetiyle ateş kızdı. Kızdıkça demir eridi, akıverdi. Dağ delindi. Bir yüklü deve çıkacak kadar yol oldu. O kutsal yılın, kutsal ayının, kutsal gününün, kutsal saatinde Göktürkler Ergenekon'dan çıkmaya başladılar. Bu kutsal gün ondan sonra Göktürkler'de bayram oldu. Her yıl o gün gelince büyük törenler yapıldı. Bir parça demir alınıp ateşte kızdırıldı. Bu demiri önce Göktürk Hakan'ı kıskaçla tutup örse koyup çekiçle döverdi. Ondan sonra Türk beyleri de böyle yapıp şenlikler başlardı. Ergenekon'dan çıkınca Göktürklerin Ulu Hakan'ı Kayıhan soyundan Börteç'ine bütün illere elçiler gönderdi. Göktürklerin Ergenekon'dan çıktıklarını bildirdi. Bütün iller Türklerin Ergenekon'dan çıktığını öğrenip baş eğdiler. Büyük Türk Hakan'ı Börteçine'ye saygı sunup ululadılar. Kore'den Karadeniz'e kadar bütün ülkeler yeniden Türk buyruğuna girdi. 400 yıl Ergenekon'da bekleyen Türkler eskisi gibi dünyanın en büyük milleti oldular. Kürşat İhtilali. Teoman Yabgu'nun Kuzey Asya'da Büyük Türk Hakanlığını kurduğu yıldan, M.Ö. 220 yılından 854 yıl geçmişti. Miladın 634. yılında Büyük Türk Hakanlığı mühim bir kriz devresine girmişti. Bu çağda Büyük Türk Hakanlığı'nın başında Göktürk Hanedanı bulunuyordu. Türklerin en büyük ve ana nevi düşmanı Çin İmparatorluğu idi. Göktürk Hanedanı'ndan gelen 10. Büyük Türk Hakanı Çuluk Kağan'ı Çinliler, bir Çin prensesi olan eşi İçin Katun eliyle zehirletmişlerdi. 621'de zehirlenerek ölen Çuluk Kağan'ın yerine kardeşi Kara Kağan geçti ve İçin Katun'la yani dul yengesiyle evlendi. Kara Kağan zayıf bir şahsiyetti. Çinli eşinin entrikalarıyla büsbütün yanlış hareketler yapmaya başladı. Üst üste gelen soğuklar ve kıtlık yılları da Türk illerinde büyük zararlar meydana getirdi. Bu durumdan faydalanan Çinliler kuzeye Türk ülkelerine büyük bir ordu gönderdiler. Kara Kağan yenildi. 100 bin Türk'le beraber Çinlilere esir oldu. 4 yıl Çin'de yaşadı. Kederinden öldü. Çinliler Kara Kağan'ın yerine Doğu Göktürk prenslerinden Sirba Kağan'ı Türk imparatoru ilan ettiler. Sirba Kağan bir kukladan ibaretti. Hayatı 900 yıla yaklaşan Türk devletinin Çin'e tabi olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kaldı. Yüzyıllarca Çin'in ve bütün Asya'nın efendisi olan Türkler, bu utandırıcı boyunduruktan silkinmek için fırsat gözlüyor, kendilerine bir lider arıyorlardı. Bu lider ortaya çıkmakta gecikmedi. Bu kahraman Çuluk Kağan'ın küçük oğlu, İçin Katun'un üvey oğlu ve Kara Kağan'ın yeğeni genç bir Türk İmparatorluk prensiydi. Adı Kürşat'tı. 40 kişilik bir ihtilal komitesi kuruldu ve Kürşat'ı çeşitli meziyetlerinden ötürü komitenin başbuğu seçti. Çinlileri Türk yurdundan kovmak ve Çin'de esir yaşayan Türkleri kurtarmayı amaç edinen bu ihtilal komitesi başarı kazanırsa Kürşat Hakan olmayacak ve siyasetten çekilecekti. Zira ihtilalin tamamen milli bir gaye ile yapıldığından hiçbir Türk'ün gönlüne şüphe düşmemesi lazımdı. Kürşad'ın imparator olmak gayesiyle başa geçtiği söylenmemeliydi. Nitekim önce komite üyelerinden birkaçı Kürşad'ın müstakbel Hakan olarak ilan edilmesini teklif etmiş fakat bu teklif Kürşad tarafından kesinlikle reddedilmişti. Bunun üzerine ihtilal başarıya ulaşırsa Kürşad'ın ağabeyinin oğlu yani yeğeninin Hakan yapılması kararlaştırıldı. Bu sıralarda Çin'de 18. İmparatorluk Hanedanı olan Tanglardan 2. İmparator Li Shihmin hüküm sürüyordu. Li Shihmin 40 yaşında ve 13 yıldan beri tahtta idi. Çin 50 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık devletiydi. Kuzey Çin'de boyunduruk altında yaşayan yüz binlerce Türk her an yok edilmek tehlikesiyle karşı karşıyaydı.